Gül Sohbetleri. Adem Saraç'la Gül Sohbetleri başlıyor.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Vessalatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Vessalatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Vessalatu vesselamu aleyke ya Nebiyallah. Salatu ve selamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin ve selamun alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. Gül Sohbetleri programıyla Radyo Erkam'ın çok muhterem, çok kıymetli dinleyenlerini saygıyla, sevgiyle, hürmetle, muhabbetle selamlarken Zeynep Sultan isimli sunumumuzun 8. bölümüyle yine beraberiz. Rabbimden sahabe-i kiramın yaşamış oldukları güzelliği güzelliğimiz haline getirmesini dileyerek bu arzuyla, bu duayla geldiğimiz yere kadar özetleme fırsatım, zamanım olmayacağının altını hüzünle çizerek, çünkü her önceki bölümü özetlesem zaten süremiz yeterli değil, kaldığımız yerden inşallah devam edelim. Ancak özet değil, ana fikrin ana fikri mahiyetiyle en son kullandığımız birkaç cümleyi kullanıp bağlantıyı sağlayarak inşallah devam ederek güzelliğe, güzellikle yol açalım Allah'ın izniyle. Evet, Zeynep Sultan bütün çabasıyla, gayretiyle kocasının imana gelmesi için elinden gelen demeyeyim de yani onun üzerinde bir gayret gösterdi. Öyle söyleyelim. Ama dedik ya, iman nasip işi. Nasipte ne varsa tecelli öyle oluyor. Bu arada İşte müşrikler Müslümanlara baskıyı artırdılar. Baskı arttığı için efendim ister istemez istenmeyen hadiseler yaşandı. İki tane şehit verildi. Aleyhisselam Habeşistan buyurdu ve ilk Habeş hicreti yapıldı. 615 yılı bu. Bu Habeş muhacirleri içerisinde Resulullah Aleyhisselam'ın kızlarından biri olan, yani büyükten sıraya göre ikinci büyük kızı olan Hazreti Rukiye, kocası Hazreti Osman'la beraber Habeş ülkesine gurbete gitti. Evet, gurbet kelimesini kullanmıştık. Hazreti Rukiye anadan, babadan, akrabalardan, memleketten gurbetteydi. Hazreti Zeynep Sultan iman açısından gurbetteydi. Yani anasıyla, babasıyla, kardeşleriyle, eşiyle beraberdi ama eşi henüz İslam'la şereflenmediğinden o da iman gurbeti yaşıyordu demiş. Orada kalmıştık efendim. Şimdi Habeş ülkesine hicret ve gurbetine gitmesi Hazreti Rukiye'nin, burada birkaç bir şey söylemek gerekiyor. Yani şimdi birini yolcu ederken geliriz bir yere, eş dost akraba işte görüşürüz, helalleşiriz, yolcu ederiz, el sallarız vesaire, arabaydı, uçaktı, otobüstü, neyse neyle gidiyorsa, o gün bu insanlar iman ettikleri için kendi memleketlerinde hayat hakkı verilmiyor bunlara artık. Kendi memleketlerinden bir eşkıya gibi, haşa, bir suçlu gibi kaçarcasına gizli gizli hicret etmek zorunda kalmışlardı. O yüzden bütün görüşmeler evin içinde yapılmış, ve sessiz ve gece karanlığında Hazreti Rukiye kendi memleketinden süzülüp gitmişti Habeş ülkesine doğru. Zeynep Sultan annesini gönül olarak hiç yalnız bırakmadığı gibi hayat akışı içerisinde yaşanan bazı sıkıntılar karşısında da hiç yalnız bırakmayacak annesini, babasını, kardeşlerini. Ve evden bir çıkışı, evin boşalışı gibi. Çünkü Rukiye gittikten sonra ev boşalmış gibi oldu. Kader böyleydi işte. Kader böyleydi. Hazreti Rukiye evlendiğinde aynısını söylemişlerdi. Ondan önce Zeynep Sultan evlendiğinde aynısını söylemişlerdi. Hep aynısı söylenecek. Ama şimdi Hazreti Rukiye kocasıyla beraber efendim Habeş ülkesine muhacir olarak gitmiş idi. Hazreti Zeynep anacığını teselli noktasında gayret gösterdi. Çok çaba sarf etti orada. Tabi anacığı gün gümüş bir hanımdı. Öyle yani ah kızım vah kızım gittik kaldık kağır mağır okumuyordu. Öyle bir şey yok yani. Sebep oldunuz bize falan. Yani Müslüman hayatında bu tarz şeyleri göremezsiniz. Yoktur. Allah işte şöyle yapsın da böyle yapsın da şimdi diyemiyorum buradan. Zaten denmemesi gerekiyor. Demesi yanlıştır. Güzel bir ahlak görürüz. Düze bir ahlak. Bu ahlak bütün hayatlarını kuşatmış Müslümanların. Bütün hayatlarını kuşattığı için de efendim bambaşka bir hale gelmiş. Ancak bu ahlakın getirdiği bir yapılanmayı görelim şimdi. Hazreti Hamza'nın İslam'a girişini birazcık görmüştük. Çok az. Yani ayrıntıya girmemiştim. Ama Hazreti Ömer'in İslam'a giriş sahnesi var. Onun da ayrıntısına girmeyeceğiz. Fakat olayı öğrenen Ebu Las bin Rebi eve gelince Zeynep'iyle her şeyi paylaşan adam, yani eşiyle her şeyi paylaşan eş, her şeyi paylaşabileceğim bir eşin olması ne büyük bir ikram-ı ilahi ya Rabbi. Her şeyi paylaşabileceğim bir eşin olması. Zeynep için Ebu Las, Ebu Las için Zeynep. Zeynep sultanımız bizim. Yani çok rahat bir şekilde yani her şeyi paylaşılabiliyor burada. Böyle bir güzelliği görürüz en güzel bir şekilde. Peki burada neyi paylaşacaklar? Zeynep Sultan o firaset dediğimiz müminin bakışı yani sezgisi, o gücü, o kudreti kocasının yüzünde o hali görür. Adam gelmiş bir şey paylaşmak istiyor. Hayrola ne var ne yok dedirtmeden, bir bilsen Zeynep neler olmuş demeden, yani nasıl bir aile ise adeta gönüller açık, gönül telsizleri, bluetoothları, telefonları, gönülden gönüle bir akış var. Sürekli kesintisiz bir akış. Artık yine beraberler, karşı karşıya, birbirlerinin gözlerinde gönüller seyr-ü temaşa edilir. Muhabbetten muhabbet devşirilir. Zeynep'im der. Zeynep'im. Çok sevineceğini düşündüğüm bir olayı anlatmak istiyorum. Paylaşmak istiyorum. Paylaşalım. Habeşistan muhacirleri Habeş ülkesine giderken der, yoksa der, yani bir sıkıntı mı var? Çünkü ablası da kız kardeşi orada. Yok yok der, merak etme. Merak etme. O emniyettedir. o emniyettedir. Ama benim anlatacağım, Leyla'yı bilir misin? Bilmez miyim? Kocasıyla beraber çıktılar hicrete. Ha işte. Leyla hakkında. Hayırdır? Bir şey mi olmuş? Ey Zeynep'im. Leyla da senin gibi bir insan biliyorsun. Evet, Leyla'yı severim. Leyla, yani bir insana şöyle bakınca onda iman nurunu görür. Subhanallah. Subhanallah, ne oldu ki? Ben de onu diyecektim. Şimdi olay şu, anlatıyor hadiseyi. Az önce Hazreti Rukiye gidişinde kısmen görüldüğü gibi şey yok böyle, yani güzelce törenle uğurlama sahnesi yok. Mümkün değil böyle bir şey. Engeller var bir sürü. Bu mümkün değil. İşte gizli gizli gidiyorlar. İleride buluşuyorlar. Leyla ile kocası da ayrı ayrı develere binip ileride buluşacaklar. Veyahut da deveyi Leyla'ya veriyor kocası. Kendisi yürüyüp ileride buluşacaklar. Buluşunca Leyla'nın anlattığı bütün herkesi sarsıyor. Peki nedir Leyla'nın anlattığı? Ey teyzem oğlu, teyzem kızı der. Zeynep'im. Leyla tena bir yerden geçerken önüne birinin çıktığını görür. Ve onu görünce de ödü köpü kopar kızcağız. Hayırdır, aslan mı çıkmış? Zeynep'im, Leyla gibi konuştun. Çölde en korkunç odur. Aslan çıkar insanın önüne, bitersin. Leyla da ileride kafilesiyle buluşunca o korkulu halini görünce ne oldu ne oldu diye sorarlar. Bir şey mi oldu? Bir bilseniz ki önüme ne çıktı, önüme ne çıktı. Aslan mı çıktı yoksa demişler. Aslan ne ki? Ömer çıktı. Subhanallah. Ömer bin Hattab. Evet Zeynep'im. Ömer bin Hattab. Subhanallah. Subhanallah. Müslümanlara karşı en acımasız Ömer. Evet. Ve Leyla yalnız. Yalnız ya. Subhanallah. Allah ona yardım etsin. Etmiş Zeynep'im. Acele etme. Etmiş. Anlat, anlat. Heyecan verici bir sahne. Korkuyor da tabii, ne olacak? Ömer diyor. Ben niye Ömer diyorum? Saygısızlık olsun diye değil. Hazreti Ömer'i severim ben. İman öncesi sahneyi vermeye çalışıyorum. O yüzden Ömer diyorum. Leyla'nın önüne çıkıyor. Yanlarında kimse yok. Bindiği devenin yularını tutuyor. Ve nereye gidiyorsun ey Abdullah'ın annesi diye soruyor. Nereye Abdullah'ın annesi? Nereye gidiyorsun tek başına? Kadın korkudan nefes kesiyor ama yapacak bir şey yok. Korkulmaz mı Ömer bu? Önüne çıkmış, ne yapsınız garip Leyla tek başına? Ancak Zeynep'im, bu kadıncağız bakıyor ki ne desem Ömer inanmayacak. Efendim, nasıl olsa bu beni öldürür. Yani hiç geri adım atmadan Ömer'e haykırırcasına, Ömer gibi birine, he Ömer gibi birine haykırırcasına, efendim, Allah'a ve Resulüne iman ettiğimiz, size hiçbir zararımız dokunmadığı halde, sizden de bir şey istemediğimiz halde, kendi evimizde, kendi memleketimizde bize yaşama hakkı vermediniz. Biz de memleketimizi, bunca akrabalarımızı terk edip imanımızı yaşayabilmek için gurbetlere gidiyoruz. Peki Ömer ne yapmış? İşte Zeynep'im, asıl işin hassas noktası burası. Leyla böyle çıkışınca yiğit Ömer'e, o bir an için böyle bir şefkate geliyor, merhamete geliyor. bırakıyor hayvanın yularını. Arkasına hayvan dokunarak hadi yolunuz açık olsun diye gönderiyor. Ömer mi yapıyor? Ömer ya. Allah Allah. Allah Allah ya. İşte varınca bunları anlatınca herkes şaşırıyor. Şaşırmazlar mı? Ömer bu. Nasıl şaşırılmaz? Şaşırmış herkes tabii. Ömer bu. Efendim, bu sahne uzunca da ben özetlemeye çalışıp bayağı zorlanıyorum, fark ediyorsunuz. Zeynep kısımlarını ayıklıyorum, atlıyorum diğerlerini. O yüzden böyle sıkıntı oluyor. Peki kafilesine varınca, yani gelince ben anlayamadım. Yani bakışı, gözü, firaseti bir şeyler söylemiştin. Onlar eksik kaldı. Acele ediyor burada Zeynep. Çünkü bir yandan kadıncağız kurtulduğu seviniyor. Bir yandan da Ömer'in durumu ne acaba? Evet diyor Leyla. Kafilesine kavuşunca hadiseyi anlatıyor. Herkes şaşırıyorlar. Yani Ömer'den nasıl kurtuldun? Nasıl kurtuldun? Bilmiyorum diyor. Ancak diyor, ben Ömer'in yüzünde ve gözlerinde iman alameti gördüm. Böyle söyleyen Ebu'l-Asmenevi başını eğiyor. Çünkü müthiş bir açık veriyor burada. Kendisinde iman alameti yoktur. Allah bilir tabi. Zeynep Sultan başını kaldırıyor. Bana bak diyor. Bana bak, iyi bak bana. Ve adeta gözünün içine girercesine. Demek Leyla Ömer'in yüzünde ve gözlerinde iman alameti görmüş ha. Böyle söylerken adeta arıyor yani. Ey teyzem oğlu, ben senden bunu yıllardır görüyorum. Ben inanıyorum teyzem oğlu. Seninle bir gün iman beraberliği yaşayacağız. Adamın ağlayası gelir, arkasını getiremez. Ama Zeynep Sultan zorlayınca, sonraki de olsa hadiseyi anlatmak, tamamlamak zorunda kalır. Ben onun yüzünde ve gözlerinde iman alameti gördüm diyor Leyla. Etrafındakiler de diyorlar ki ya ne diyorsun sen? Ömer ha. Ömer nerede? İman nerede? Ömer'in bindiği merkebi afbürün eşeği İslam'a girer, iman eder ama Ömer gene iman etmez. İslam'a düşmanlığı görüyor musunuz? O canavar gibi duran Ömer'in Hazreti Ömer radıyallahu an olma aşamasındaki yüz ve göz değişikliğini görüyor musunuz? Ve bu yüzde bunu gören bir hanımın ince sezgisini, firasetini görüyor musunuz? Bunu kocasında arayan Zeynep'in çilesini şu anda hissediyor musunuz? Ya. O yüzden girdim bu örneğe. Hayır vallahi diyor. Ben onun yüzünde ve gözlerinde iman alameti gördüm. Allah bilir. Allah bilir ya. İnşallah Ömer'e bundan böyle farklı göze bakacağız. İnşallah derler. Demek böyle olmuş teyzem oğlum. Evet teyzem kızım. Ama yine mahcup adam. Çünkü Ömer'in hali etkiledi onu. Ey teyzem oğlum. Az önce söylemiştim ya. Ben eve gelip seninle mümin olarak İslam geldiğinde ilk konuştuğumuz gün senin bakışlarında bana göre senin baban yalanlanacak adam değil demiştin. O gün bugün ben senin yüzünde ve gözünde iman alameti görüyor ve seni bununla seviyorum. Ama bir yandan da Allah'ımdan hidayet diliyorum. Hem senin için, hem Ömer için, hem diğerleri için. Gerçekten de kısa bir zaman geçecek. Hazreti Ömer İslam'a girecek. Onun İslam'a girişini kız kardeşinden dinleyecek Zeynep Sultan. kız kardeşinden dinleyecek. Nasıl İslam'a girdiğini. Ve evde Zeynep Sultan sesli olarak Kur'an ayetlerini okumaya başlayacak. Ebu Las evdeyken bilhassa ya da eve geleceği anlarda bir hedef koyuyor önüne. Şunu düşünüyor: Ömer kendisine İslam nasip oluncaya kadar İslam'a, Kur'an'a hiç dinlemeden karşı koydu. Hiç dinlemeden karşı koydu. Dolayısıyla neye karşı koyduğunu bilmiyordu. Ama yaşadığı hadiseler, onlara girmiyorum, ve kız kardeşinin tavrı, Taha suresi, Hazreti Habbab bin Eret, bunlar genişçe açılması lazım, vaktim yok. Efendim bütün bunları değerlendiriyor Zeynep Sultan. Hazreti Ömer Taha suresini sayfayı alıp eline kendisi okuyor. Şimdi Zeynep Sultan Ebu Las bin Cebi'nin elinde hiçbir sayfa görmedi o ana kadar. Ancak sonuçta baba evine ailece gittiklerinde Aleyhisselam'ın namazda okuduklarını, Aleyhisselam'ın sohbetlerine şahit oldu Ebu Las. Yani neyin anlatıldığından haberdardır Ebu Las. Haberdar değildi Ömer, Hazreti Ömer oluncaya kadar. Ama bu haberdardır. Ve çok beğeniyle dinliyor. Şimdi bağışlayın, ben buna şöyle örnek vereceğim. İşte namazla ilgili diyelim, efendim bir yazı geçiyor elimize. Allah muhafaza namaz kılmayanlar olalım biz, Allah muhafaza. Yazıyı okuyoruz, ne kadar beğeniyoruz. Ne güzel, ne şahane namazı anlatıyor. Ne kadar hoş anlatıyor. Bir daha o dinliyoruz, bir daha okuyoruz namazla ilgili. Namazı kılmadığımız sürece ne ifade eder? Ebu Las bin Ebi'nin durum biraz bu. Hazreti Zeynep'i üzen, Zeynep Sultan'ı yer yer taşma noktasına getiren ama taşırmayan da bu. İşte bunları paylaşır. Yani Leyla Hanım'ın yaşadıklarını öğrenen Ebu Las bin Ebi gelip Zeynep Sultan'la paylaşacak. Zeynep Sultan da Hazreti Ömer'in kız kardeşi Fatıma'nın yaşadıklarını kocasıyla paylaşacak. Bu paylaşım esnasında efendim birçok ayet-i kerime okuyacak. Ve ey teyzem oğlu, bilmem farkında mısın? Ömer bir tek ayet bile dinlememişti. Canavar kalmıştı uzun süre. Birkaç ayet dinledi, Hazreti Ömer oldu, melekleşti. Ey teyzem oğlu, sen çok ayet dinledin. Ey teyzem kızı diyecek. Zeynep'im, ben farkındayım. Ömer'in İslam'a girişiyle beraber sen evde sesli okuyorsun okuduklarını. Yani benim okumadığımı görünce bana işittirmek istiyorsun. Mesajı bu yolla veriyorsun. Rahatsız mı ediyorum teyzem oğlu? Hayır, bilakis. Benim senden dinlediğim her şey bana huzur verir. Ey teyzem oğlu, ben peygamber kızıyım. Okuduğum Kur'an. Sen peygamber damadısın. Ben senin eşinim. Artık İslam saflarında yerini almanın zamanı çoktan gelmesi lazım. Hala neyi bekliyorsun teyzem oğlu? Hala neyi bekliyorsun diye sorar. Adam cevap veremez. Cevap veremeyince her zaman yaptığını yapar. Başı önünde suçlu çocuklar gibi usulca dışarıya süzülür gider. Yani sen beni bana bırak yahu, kapıyı vurup çıktı ifadesi yoktur. Müslüman bunu yapmayacak. Yapamaz, yapmaz da zaten. Ama Zeynep Sultan onun her çıkışında hep ya Rabbi hidayet der. Hidayet ya Rabbi, hidayet ya Rabbi, hidayet ya Rabbi. Onun için dua eder, durur. Evet efendim, dilerseniz kısa bir ara verelim. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yalnız lütfen bizden ayrılmayın efendim. Evet efendim, yeniden hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle, muhabbetle selamlarken Zeynep Sultan adlı gül sohbetimizin 8. bölümünün ikinci yarısıyla yine beraberiz. Hamdolsun, Zeynep Sultan'ın güzelliğini, yaşadıklarını güzelliğimiz ve hayatımız haline getirme arzusuyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, Hazreti Rukiye Habeş ülkesine gitmişti. Hazreti Ömer İslam'a girmişti. Bütün bunları, Hazreti Rukiye'de gurbet olayını, Hazreti Ömer'de ise Kur'an-ı Kerim'i, Kur'an-ı Kerim'le bizzat karşı karşıya kalma olayını görmüş, değerlendirmiştik. Hazreti Zeynep, yani sohbet ismiyle Zeynep Sultan, kocasının İslam'a gelmesi için, bakın 8 bölümdür uğraşıyoruz. O kaç bölüm uğraşıyor? Biz konuşurken bile, belki de siz kıymetli dinleyenlerim, ya hoca artık yeter ya, şunu bitir de İslam'a girsin artık, sanki dediğinizi duyar gibiyim desem biraz abartacağım belki, ama ben de farkındayım, sıkılıyorum bazen yani. Ama şunu söylemeye çalışıyorum. Akrabalarımızdan, evladı iyalimizden, yakınlarımızdan Müslüman oldukları halde İslam esaslarını yaşamayanlar vardır. Bunun temelinde namaz var. Örtü var hanımlar için. Setre avret, kılık kıyafet. Birçok şey var tabii. Bu ikisini öne çıkarıyorum. Bunlara yaşamayan, yapmayan kardeşlerimiz vardır. İşte onlara bunun gerekliliğini anlatma noktasına girdiğinizde sizden daha çok şey bildiklerini görürsünüz. Peki nasıl anlatacağız? Benim buradaki derdim, bizim şu anda muhatabımız müşrikler değil. Zeynep Sultan'ın muhatabı müşrik. Ama bir kıyas yapmak, bir örnek getirmeye çalışıyorum. Yani eşini İslam saflarında görmek için olağanüstü çabasını, sabrını, inceliğini, nezaketini görüyoruz. Namazı olmayan bir akrabamızın, yakınımızın, örtüsü, kılık kıyafeti olmayan bir yakınımızın, işte namaza ve kılık kıyafete bürünmesi için, girmesi için biz ne yaptık diye, hangi emeği verdik diye. İşte o yüzden sorumluluğumuzu yerine getirelim duygusuyla bu çırpınışı yapıyoruz. Bu gayretler içerisindeyiz. Evet. Hazreti Rukiye Habeş ülkesinde bir müddet kalacak. Sonra eşiyle beraber geri gelecek. Bütün aile bir araya gelecekler. Burada biraz Hazreti Fatıma öne çıkacak sorularıyla. Ama Mekke'de şartlar yine ağırdır. Tekrar aynı şekilde Habeş ülkesine gidecek muhacir olarak Hazreti Rukiye kocasıyla beraber. Eve yine hüzün çökecek. Bütün bu sahnelerde Zeynep Sultan'ı, yani benim derdim bana yetiyor deyip kenara çekilip ahla vahla ömür tüketmeyecek. Bunu görüyoruz. Hakikaten onun derdi ona yetiyor. Ama bakıyorsunuz sosyal bir insan. Hayatın içinde, hayatı hayatın içinde yaşıyor. İsyanları yok. İsyanları yok. İtici kakıcı duruşu yok. İtici batıcılığı yok. Hep yapıcı, hep yapıcı, hep güzel, en güzel. Bu gayretin, bu çabanın içindedir Zeynep Sultan. Her olayı, her fırsatı değerlendirmeye çalışır. Ve onun İslam'la şereflenmesi için çok çaba sarf eder. Ebu Las eşiyle bunları, yani iman kısmını paylaşamayınca, az önceki bölümde örnek verdiğim gibi başını eğer dışarı çıkar. Yeter be, amma konuştun, şişide şişedin kafamı gibi böyle şiş deyimleri kullanmaz. Bu çıkışı yoktur. Şimdi niye yoktur? Sade adam kalite değil burada. Yani onu böyle çıkışa itmez Zeynep Sultan. Şimdi mükellefiz, sorumluyuz. Allah'ın emirlerini yaşayacağız. Allah'ın emirlerini yaşayamayanlara, yapamayanlara, yapmayanlar diyemiyorum, korkuyorum bu cümleden. Ne demek yapmayanlar, namaz kılmayanlar? Ne demek kılmayanlar? Kılamayanlar diyorum. Örtünmeyenler diyemiyorum, örtünemeyenler. Örtünmeyenler, kılmayanlar deyimi bile bana zor geliyor. Böyle şey mi olur? Allah'ın kesin emridir bu. İşte bunun dışında kalan Müslüman kardeşlerimiz söylüyor. Bunları inkar ediyorsa zaten dinden çıkar o. Ama Müslümandır, bunları kabul ediyor. Fakat tembelliğinden, bahanesinden dolayı ya örtüsü yoktur ya namazı yoktur. İşte bu kardeşlerimize yaklaşmak ve onlara İslam'ın güzelliğini götürme noktasında efendim tavizde vermeden tabii. İslam'ın esaslarından tavizde vermeden ona mesajı iletmemiz gerekiyor. İletebildiğimiz kadarla. İşte Zeynep Sultan'da biz bunu görürüz. Yani onun karşısında müşrik var, bizim karşımızda Müslüman. Elbette müşriğe tebliğ tevhid boyutudur. Müslümana tebliğ amel boyutu, amel de takva boyutudur. Bunu birbirine ayıracağız. Şimdi tevhid boyutunu davet sürecinde yaşayan insanla amel ve takva boyutunu örneklendirme sürecinde yaşayan insan şöyle yan yana geldiğinde bu sabırların tartılması lazım. Ya ben anlattım, anlamıyor. Ne yapayım? Ben ne yapabilirim ki? Demeyeceğiz. Ne halin varsa gör dedi mi Zeynep Sultan? Demedi. Ne halin varsa gör yok. Abi de uğraşıyor. Eğer yani bu eşimiz olur, çocuğumuz olur, kardeşimiz olur, akrabamız olur, öğrencimiz olur, hocamız, yani biri olur birisi mutlaka. Eğer seviyorsak onun ateşte yanmasına gönlümüz razı olmayacak. Müslüman İslam esaslarını Peygamber Aleyhisselam'ın örnek alarak, ashab-ı kiramı örnek alarak en güzel bir şekilde yaşamak durumundadır. Aynı şekilde bu yaşamanın içine tebliğ etmek girer. Şimdi şu anda biz radyo vesilesiyle, vasıtasıyla böyle bir şey yapmaya çalışıyoruz. Siz şu anda aynısını yapmaya çalışıyorsunuz. O yüzden bu paylaşım bize bir görevdir. Mükellefiz, sorumluyuz bundan. Ve Müslümanların İslam esasların dışında kalmasını oldum olası anlayamamışızdır. Ve böyle bir ifade gelince ne kadar zorlandığımızı zaten görüyorsunuz hepiniz. Dinliyorsunuz, anlıyorsunuz. Evet, çok uğraştı dedik ki çok. Şimdi 610 yılında vahiy geldi. İlk 3 sene gizli davet. Sonra açık davet. İşkenceler, eziyetler, hakaretler, alaylar. Aman aman aman. Neler yaşandı? Neler? Ölümler, şehadetler. Neler yaşandı? Bütün bunlar, sıkıntılar, eziyetler içerisinde bir tek sahabenin bunaldım dediğini duymazsınız. Bir tek sahabenin. Müslüman bunalmaz. Bunalmak, stres bastı demek bu kadere isyandır. Müslüman bilir ayeti kerimeyi. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْاَمْوَالِ. Ayet devam ediyor. Allah buyuruyor, ben sizi deneyeceğim. Deneyeceğim diyor Allah-u Teala. Bir takım şeylerle deneyecek. Allah-u Teala'nın beni denediği şey sizde olmayabilir. Sizi denediği şey bende olmayabilir. Herkesi farklı imtihana tabi tutuyor Allah-u Teala. Zeynep Sultan da kocasıyla imtihan ediyor. Kocası iman etmiyor. Zeynep Sultan, konuştuğumuz Zeynep Sultan, Resulullah'ın kızı ya. Büyük kızı bu. Annesinin kızı bu. Zeynep Sultan. Onunla imtihan ediyor. Evet. Bu imtihan şu kadar yıl bıkmadan, usanmadan, ters söz kullanmadan, kötü hareket yapmadan, yazıklar olsun ya, şu kadar emek verdim, beni bir kez dinlemedin demeden vazifesi en üst düzeyde yapıyor Zeynep Sultan. Ne güzel örnek oluyor bize. Ne güzel örnek oluyor. Ben gerçekten yani bunu iş olsun diye söylemiyorum ama bunun hayranlarındanım. Çok zor olsa gerek. Bilmiyorum, bizim böyle müşrik bir yakınımız, eşimiz yok. Bilmiyorum ama nasıl bunu götürdü o kadar sene? E şimdi bir de baskılar da var üstelik yani. Hala Ebu Lasa onun kızını boşa, onun kızını boşa baskısı yapılıyor. Evlenmesi için önüne kızlar çıkarılıyor. Adam tuzaklara çekiliyor. Evine kadınlar gönderiliyor. Ama Ebu Las'ın Zeynep'i var. Zeynep Ebu Las'ın gözünü doldurmuş. Gönlünü doldurmuş. Duygularını doldurmuş. Tenini, nefsini doldurmuş. Zeynep Sultan adamda hiçbir boşluk bırakmamış. O yüzden kim gelirse gelsin, kim getirilirse getirilsin, Ebu Las hepsini geri çeviriyor. Benim Zeynep'im var. Zeynep'im var. Yani aileyi yıkmak için gerçekten çok büyük savaş verilir müşrikler tarafından. Bugünkü ifadeyle devlet eliyle yapılır üstelik bu. Devletin bütün gücü kullanılır. Ama Ebu Las bin Rebi Zeynep'im der de başka bir şey demez. Zeynep Sultan da dua iklimine yelken açar. Ya Rabbi der, bu adam bunca teklif karşısında benden vazgeçmiyor. Ben zaten vazgeçmiyorum. Ya Rabbi sen de vazgeçmediysen kulundan hidayet. Hidayet ya Rabbi. Hidayet. Kocama hidayet. Bir akrabamız vardır. Dostumuz vardır. Arkadaşımız vardır. Çocuğumuz vardır. Eşimiz vardır. Komşumuz vardır. Vardır ha vardır. Namazı yoktur. Örtüsü yoktur. Vazgeçmeyeceğiz. Ya Rabbi ben bu kardeşimi seviyorum. Ya Rabbi namazlı olsun. Bir yandan dua edeceğiz. Bir yandan namaz kılması için elimizden geleni yapacağız. Şimdi şu güzel mikrofonlardan beni dinleyen kardeşlerimiz arasında Allah muhafaza, namazdan yoksun, mahrum, örtüden mahrumlar varsa Allah'ı dini aşkıyla, bu işin şakası yoktur. Bu işin şakası yoktur. Kıyamette ilk sorgu namazdır. Ben lütfen namazları kılınız demeye edeben diyemiyorum, utanıyorum, sıkılıyorum. Allah akımız salah, akımız salah, akımız salah kaç kez buyurur Kur'an-ı Kerim'de. Aleyhisselam kaç kez buyurur hadis-i şeriflerde. Namaz, namaz, namaz. Vefatı esnasında Aleyhisselam son nefesini verirken namaz dedi, namaz. Aman, aman, namaza dikkat, kılık, kıyafete dikkat. Bunca sıkıntı yaşandı, çile yaşandı, Müslümanlar destan üzerine destan yazdılar. Sabır destanları yazdılar. Sebat ettiler. Zeynep Sultan bu sebatlarda, sabırlarda herkesten daha büyük destanlar yazdı. Babacığını sürekli takip eder. Her fırsatta bir evlat olarak ve onun bir müminesi, ümmeti olarak elinden geleni yapardı. Anacığının sağ eliydi adeta Zeynep Sultan. Anasının kızıydı çünkü bu. Kardeşlerine karşı adeta ikinci bir anne gibiydi. Çok emek verdi kardeşlerine. Ve bir anne gibi sayarlardı bunu. Severlerdi. Ama çilesini bilirlerdi. Ve mümkün mertebe onun yanında O çileyi hatırlatıcı sözler hiç kullanmazlardı. Kaçınırlardı o tür örneklerden. Zeynep Sultan bunun farkındaydı. Ve sürekli kocasına dua eder, imana girsin, İslam'a girsin diye. Müşrikler Müslümanları onca eziyetlere, işkenceye, hatta şehitler de verildiği halde vazgeçiremeyince korkunç bir karar alırlar. Bu İslam tarihinde boykot ya da abluka ya da tecrit kelimeleriyle ifade edilir. Hadise öyle ağırdır ki tek kelime bunu ifade etmiyor. Yani boykot, tecrit, abluka. Az çok hadiseyi biliyorsunuz. Ben bunun tamamını işlemeyeceğim. Yine diğer konularda olduğu gibi. Yani şu durumda biz 607 yılına girmiş olduk. Evet, yani 7 seneden beri uğraşıyoruz diyeceğim. Biz 8. bölümdeyiz ama 7 yıllık bir olayı özetlemiş olduk 8 bölümde. Efendim, müşrikler Müslümanlardan bir tek kişiyi bile döndüremeyince taktik değiştirip korkunç bir karara imza atarlar. Nedir bu? İslam'ın yayılmasını sadece engellemek değil, tümüyle durdurup yok etmek için şeytana uşaklıkta birbirleriyle yarışanlar, bu hain müşrikler yine bir araya geldiler. Darun Nedve adı verilen parlamentolarında, meclislerinde, karargahlarında. Oldukça karanlık şeyler konuşup karanlık kararlar aldılar. Müthiş bir düzenbazlık çömleğini kaynatıp ahu zehir hazırladılar. Yüzlerinde delici kin, dillerinde zehir zemberek sözlerle karar aşamasına geldiler ve kararı veriyorlar. Sizi böyle çirkin bir yere sokmak istemezdim ama bir girelim bakalım. Yani bir karar verecekler, bunu nasıl engelleriz diye. Bir sürü fikir ortaya atılır. Yine kıyamadım size. O karanlığa sokmak istemedim. Hemen geçtim orayı. En son şöyle yapalım, şöyle yapalım, aralıklı konuşmalar, görüşmeler, birkaç sayfalıktır bu ha. Ondan sonra alınan karar şudur. Pekala derler. Öyleyse iyi dinleyin beni. Bunu artık Ebu Leheb'in de katılımıyla neticede Ebu Cehil özetleyecek. Ben diyorum ki Müslümanlarla bütün ilişkilerimizi keselim. Müslümanlarla bütün ilişkilerimizi keselim. Akraba olsun olmasın. Müslümanla tamam. Keselim. Onlara hiçbir şey satmayalım. Onlardan hiçbir şey satın almayalım. Onlara bir şey satmayalım. Sefil olsunlar. Satın almayalım. Bitsinler, tükensinler. Onlara kız vermeyelim. Onlardan kız almayalım. Müslümanların hepsini, bizim neyimiz olurlarsa olsunlar, hepsini toptan ölüme mahkum edelim. Hepsini bir yere sıkıştırıp etrafını çevirerek en küçük bir yardımın, hatta bir damla suyun bile onlara ulaşmasını engelleyelim. Böylece hepsinden kurtulmuş oluruz. Böyle olunca ya hepsi beraber orada ölürler ya da peygamberim diyen şahsı bize verirler, biz de onu öldürürüz, bu iş biter. Evet, son aldığımız kararımız bu. Ebu Leheb sevindi. Çok güzel bir fikir Ebu Cehil. Ben de aynı görüşteyim. Tabi Ebu Cehil diyoruz biz. Amr bin Hişam ismi. Ebu Cehil Müslümanlar diyor. Amr bin Hişam. Çok güzel bir fikir. Ben de aynı görüşteyim diyor Ebu Leheb. Aynı görüşte olmamıza sevindim Ebu Leheb. Çünkü senin onlardan yana olacağından endişe ediyordum ben. Neden? Kızar Ebu Leheb. Neden? O var ya peygamberim diyen zat artık adını bile söylemiyor güya. Benim mübarek peygamberimin o güzel adı Ebu Cehil'in ağzında ne işi var? Sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Bu güzel adın Ebu Cehil'in ağzında ne işi var? O adam senin adamın peygamberin Resul diyor ya. O senin öz yeğenin de ondan. Neyim olursa olsun putlarıma karşı geldikten sonra ölüm fermanını kendisi imzalamış demektir. Biliyor musun? Ebu Leheb amca. Başka görüşü olan var mı diye kükrüyor Ebu Cehil. Karar aynı. Hemen yazıyla bunu tespit ediyorlar. Ve Kabe'nin duvarına asacaklar. Karar şu. Eğer onlara bir yardım, bir destekleyen biri olursa onun da işini bitirecekler. Kabe'ye asmak yani bugünkü Türkçe ile yani resmi gazetede bir kanun yayınlandı, yürürlüğe girdi. Meclisten geçti karar gibi deriz ya. O tarz yani. Yürürlüğe giriyor ve artık kimse daha onu değiştiremez. Yani bir kanun maddesinin değişmesi için işte mecliste şurada burada neler gerekiyorsa yani her milletin kendine göre bir idare sistemi vardır. Doğru veya yanlış yani. O yüzden o yazıyı oradan indirmek yetmiyor yani. Kaldırırsınız yetmiyor. Onu yürürlükten kaldıracak bir şey lazım. İşte onun üzerinde bir güç ki bunu kaldırsın yürürlükten. Ve karar verilir. Yazı asılır ve eyleme geçilir. Adına ister boykot diyelim, ister abluka diyelim, ister tecrit diyelim. İstese başka bir şey densin. Hakikat şu ki, müşrikler, Müslümanlar aleyhine şimdiye kadar aldıkları kararların, yaptıklarının çok üstünde bir zulüm. Ve bu zulmü kanun haline getirip yürürlüğe koymuşlardı. Bu durumda bütün Müslümanları bir yere toplayıp toptan yok olmaları için ellerinden geleni yapacaklardı. En uygun yerde Ebu Talip mahallesiydi. Yani Arapça aslıyla Şibi Ebu Talip. Hepsi bir yerde olunca işleri daha kolaylaşmış olacak müşriklerin. Bunun için zaman geçirmeden aldıkları korkunç kararın yazıldığı metni Kabe'ye astılar ve hemen uygulamaya koydular. Ne yaptılar? Karanlık düşünceli bu karanlık insanlar karanlık emellerini bir an önce gerçekleştirmek için derhal harekete geçtiler. Bir yandan tellallar bağırtıyorlar, bir yandan Müslüman evlerine çarpı işareti koyarak hedef haline getiriyorlar, bir yandan da yine zayıflardan başlayarak Ebu Talip mahallesine sürgün ediyorlardı. Sürgünün bir an önce tamamlanması için Müslümanları akla hayale gelmedik işkencelerle canlarından bezdiriyorlardı. Öyle ki Müslümanlar da alelacele Ebu Talip mahallesine taşınmanın, kaçmanın, göçmenin telaşına düşmüşlerdi. Yani burada bir toptan kıyım söz konusu. Evet, işte Zeynep Sultan kocasıyla beraber bu cendere içine girecek ve ablukada, boykotta, tecritte yeni destanlar yazacak. Ve bizim gönüllerimizi yeniden fethedecek. Her hareketiyle zaten fethetmiştir bizi. Evet efendim. O bunu yapacak ama bugün bize ayrılan süre yine burada doldu. Ben inşallah kalan kısmı daha sonra paylaşmak arzusuyla, duasıyla efendim bugünkü sohbetimize burada noktayı, hatta noktalı virgülü koyuyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum efendim.
Erkam Radyo'da Adem Saraç'la Gül Sohbetleri programını dinlediniz.